Bustan ve Ben, Elif Şafak, 37. Ayrım. Sonraki haftalarda kalfalar ustalarına taslaklarını sundular. Tophane tarafında onlara verilen alana gidip toprağı tetkik ettiler, nemini ölçtüler. Yaptıkları her şeyi titizlikle ve heyecanla yerine getirdiler. Her ne kadar ustalarının gözdesi olmak için birbirleriyle rekabet etmekten geri durmasalar da, bu sefer kuvvetlerini birleştirdiler, beraber inşa etmenin güzelliği kıskançlığa baskın geldi. Bu esnada Takiyettin memleketteki en sabırsız insandı. Kıymetli rasathanesinin bitmesini beklerken, inşaat sahasından ayrılmıyor, ardı arkası kesilmeyen sorular soruyordu. Durup dururken bir ölüm korkusu düşmüştü işine. Başına bir hal gelir de bina tamamlamadan, terk-i diyar eder diye ödü patlıyordu. Cihan bu kadar akıllı ve birikimli bir insanın evham ve vesveseyle kendini mahvetmesine inanamıyordu. Bu arada dört iklim, yedi bucaktan alet edevat getirtilmiş, kitaplar, el yazmaları, haritalar toplanmıştı. Yüksek pencerelerinden içeri dolan ışıkla aydınlanan yuvarlak geniş kütüphane görmeye değerdi. Cihan burayı hem çok seviyor hem de tasarlanmasına yardım ettiği için gurur duyuyordu. İnşaat devam ederken Sinan'ın kalfaları Takiyettin'le ilgili yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu. Şam'da doğmuş, Nablus ve Kahire'de tahsil görmüş, derken ilmini ilerletmek için en uygun şehir olduğuna inandığı İstanbul'a yerleşmişti. Burada başarılar göstermiş, müneccim başılık mertebesine yükselmişti. Cihan bunu henüz bilmiyordu ancak zamanla keşfedecekti. Ama sultanı bir rasathaneye ihtiyaç olduğuna inandıran, bu teşebbüse ön ayak olan gene Takiyettin'di. Lakin bu saraydaki herkesi ikna edebildiği anlamına gelmiyordu. Bazılarından saygı görürken kimilerinin de nefretine hedef olmuştu. Dostu kadar hasmı da çoktu. Matematikçi Gıyasettin Cemşit el-Kaşi'nin çalışmalarından ve Nasirettin Tusi'nin ilerlettiği aletlerden faydalanan Takiyettin, Ulu Bey'in ki hem astronom hem matematikçi hem sultandı, Semerkant rasathanesindeki kazanımlarını geliştirmek niyetindeydi. 200 sene evvel diyordu, alimler kainatın pek çok sırrını keşfetti. Fakat onların başarıları genişlettirmek yerine yasaklar, ihmaller ve cehalet yüzünden unutuldu. Kıymetli bilgiler sonraki nesillere devredilmeden kayboldu. Hikmet incileri sağa sola saçıldı. Yerin derinliklerinde hazine dolu sandıklar gibi keşfedilmeyi bekliyorlar. Yani öğrenmek illa gidip yeni şeyler keşfetmek değil, bazen de kayıp bilgileri hatırlamak demekti. Takiyette sık sık Frangistan'da bir rasıt olan Tycho Brahe diye bir zattan bahsederdi. Tesadüf bu ya. Tam da kalfalar İstanbul'da temel taşını yerleştirirken, uzak bir memlekette onun da rasathanesi inşa edilmekteydi. Takiyettin ve Tycho Brahe, biri şarktan, biri garptan bu iki kabiliyetli adam, birbirlerine saygı ve hayranlık dolu mektuplar yolluyorlardı. İkimiz de aynı kadını seviyoruz diyordu Takiyettin. Nasıl dedi Cihan? Adı Sema. İkimiz de ona abayı yaktık. Maalesef bizler ölümlüyüz, o değil. Biz gittikten sonra onu başkaları da sevecek. Semavi aletler yerlerine yerleştirildikten sonra kalfaların ısrarı üzerine Takiyettin onları etrafı gezdirdi. Birkaçı dışında aletlerin hepsi devasa boyuttaydı. Ne yana baksa Cihan ince bir işçilikle imal edilmiş üç kadranlı, hassas, ilmi heyet saatleri gördü. Arka taraftaki bir odada, muhtelif ebatta su tulumbaları olduğunu fark etti. Takiyettin bunları kendisi için tuttuğunu söyledi. Zira bir diğer merakı da su tulumbalarıydı. Üst katta altı halkalı dev bir usturlap vardı. Bunun yıldızların yükseklik derecelerini tespit için kullanıldığını öğrendiler. Duvara takılmış bir başka alet iki büyük pirinç kadrandan müteşekkildi. Yıldızların ve güneşin meyillerini ölçmeye yarayan Libne. Mütevazi görünüşlerine bakıp kıymetli olacağına ihtimal vermedikleri uzun tahta parçaları, ayın ihtilafı manzarını ölçmeye yarıyordu. Bakır halkalı bir diğer alet, yıldızların zaviyelerini tespit ediyor, onun yanındaki Zatül Evtar gece ile gündüzün eşitlendiği vakitleri buluyordu. Cihan'ın en çok hoşuna giden semavi cisimler arasındaki mesafeyi ölçen el müşebbehil bil menatık, sekstant olmuştu. Girdikleri her odada maviliklerin bir sırrını daha ifşa eden bir başka cihazla karşılaştılar. Müneccim başı hayattaki birçok şeyde olduğu gibi semavi cisimler hususunda da doğru rehberi bulmanın önemini anlattı. Nirengi noktası olarak ayı almak yerine yıldızları inceliyordu. Bunlardan birinin adı Aldebaran'dı. Bu isim Cihan'ın o kadar hoşuna gitti ki bir şiir gibi kendi kendine tekrarlayıp durdu. Yepyeni olan alet edevatın aksine razıthanedeki kitaplar ve el yazmaları çok eskiydi. Takiyettin, Hendese, Cebir, İlmi Cerre Eskal risalelerini burada tutuyordu. Sultanın İstanbul kadısına hitaben yolladığı fermanda kıymetli koleksiyonlara sahip kişilerin bunları razıthaneye vermelerini emretmesi Takiyettin'i bilhassa mutlu etmişti. Bu emri aldığınızda ilmi heyet ve hendeseye dair tekmil kitapları bulun ve onları muhterem müneccim başım Takiyettin'e verin ki o da himayem altında mükemmel mütalalarına devam edebilsin. Arkalarında bu kadar kuvvetli bir destek varken hiçbir şey ters gidemez zannediyorlardı. İçi de dışı gibi kusursuzdu rasathanenin, onların rasathanesinin. Grup vakti ışıldayan pencereleriyle tophane sırtlarına düşmüş bir yıldız gibi parlıyordu. Açılış merasimi şaşalı oldu. Başlarının üstündeki güneş parlak ve cömert, sema kusursuz maviydi. Buna rağmen sanki hem kış hem yaz mevsimi bu mühim günde hazır bulunmak istermişçesine hava kuru ayazdı. Martılar her zamankinden sessiz süzülüyor, kırlangıçlar avludaki mermer çeşmeden su içiyorlardı. Giysilerine ve sakallarına sinen mürü safi kokusu, binayı vaktinde bitirmek için canla başla çalışan amelelere dağıtılan helvanın rahiyasına karışıyordu. Üzerinde taçın rengi kaftanıyla hazır bulunan Sinan, sağ elinin parmaklarını hayali bir tesbih çekiştirir gibi oynatıyordu. Kalfalar onun birkaç adım arkasında durmuş, sevinç ve gururlarını belli etmemeye çalışıyorlardı. Her ne kadar orada toplanmalarının sebebi Sultan Murat'ın afiyeti ve müneccim başının muvaffakiyeti için dua etmek olsa da, Sinan'ın dört talebesi bu rasathaneye çok şey katmıştı. Tasarlayıp vücuda getirdikleri iki binaya kaçamak bakışlar atmadan duramıyorlardı. Ustalarının sayesinde ve onun izniyle yapmış da olsalar bu eser onlarındı. Avlunun dışında meraklı bir kalabalık birikmişti. Esen yer sesleri taşıyordu. Yabancı elçiler ilgiyle seyrediyor, hacılar dualar mırıldanıyor. Tacirler bunun onlara ne getireceğini hesaplıyordu. Dilenciler sadaka, yan kesiciler çarpacak adam arıyordu. Çocuklar kayan yıldızların nereye düştüğü sorusuna cevap vereceğine inandıkları rasathaneyi görebilmek için babalarının omuzlarına tırmanmıştı. Uzun boyuyla orta yerde dimdik duran Takiyettin, tiril tiril bir kıyafet giymişti. 40 koç ve 40 boğa kurban edilmiş, etleri fakir fukaraya dağıtılmıştı. Şimdi Takiyettin'in alnında bir damla kan ışıldıyordu. Sağında solunda 24 ehli heyet sıralanmıştı. Onlara hayır duası edenlere gülümsüyorlardı. Birden tekmil sesler kesildi. Seyirciler arasında bir heyecan dalgası yayıldı. Sultan Murat geliyordu. Daha süvari alayı görünmeden padişahın mevcudiyeti avluya su gibi akmış, hissedilmişti. Yedi iklimin en büyük rasathanesini açacaktı. Hükümdar ile maiyeti nihayet yerlerine yerleştiklerinde bir sufi şeyhi yüksek sesle duaya koyuldu. Allah Ali Cenab Sultanımızdan razı olsun. Leziz bir lokma gibi tadına vararak hep bir ağızdan tekrarladılar. Amin. Allah şanlı devletimize zeval vermesin. Her amelimizde bize yol göstersin. Bu dünyaya bizden evvel gelip de hatasız ve günahsız gitmiş kullarının saflarına katılmayı nasip etsin. Allah bu rasathaneyi korusun ve göklerin sırlarını sadece ve sadece bunları sırtlayabilecek olanlara ifşa etsin. Amin. Sufi'nin kelamlarını dinlerken Cihan'ın gözü merasimi seyreden ulemaya kaydı. cemaati durağı ettirme işinin Şeyhülislam'a teklif edildiği ama onun reddettiği dedikoduları dolaşıyordu. Cihan bulunduğu yerden adamın yüzüne dikkatle baktı. Durgun bir göl gibi kıpırtısız olan ifadesinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Fakat bir an nahoş bir şey tatmış gibi dudakları büzülüverdi. Ağzı memnuniyetsiz bir ifadeyle çarpıldı. Herkes öyle huşu içinde dua ediyordu ki kimse fark etmedi. Bir tek Cihan görmüştü bu minicik yüz hareketini. Canı sıkıldı. Bir şeylerin ters gittiğine dair bir his doğdu içinde. Sinan'ın da bunu sezdiğini düşündü. Besbelli bu yüzden de ustasının yüzündeki tedirginlik. Bu arada Takiyettin, pür neşe, hiçbir şeyin farkında değildi. Cihan sonraları uzun uzun düşünecekti bu anı. Ulema ile pek tecrübesi olmadığı halde Sinan, onlardaki memnuniyetsizliği sezebilmişti. Takiyettin ise ulemayı herkesten iyi tanıyordu. Ne de olsa kadılık, ilahiyatçılık, muvakkitlik ve medrese muallimliği yapmışlığı vardı. Buna rağmen o gün Sinan ile Cihan'ın içlerine düşen huzursuzluktan eser yoktu onda. Belki de insan bir şeye ne kadar yakınsa o kadar az görebiliyordu. Yıldızlar gibi hayatın hakikatlerini keşfedebilmek için de mesafe gerekiyordu. Takiyettin semavi cisimlerle ilgili bir risale, Zic adı verilen bir kitap yazıyordu. Bunun için güneşin, ayın, yıldızların ve gök cisimlerinin yerlerini, mesafelerini, hareketlerini kaydediyordu. Kitabın bitmesi yıllar alacaktı ama tamamlandığında ebediyete kadar kullanılacak bir rehber olacaktı. Uzun zaman evvel Aristoteles adında bir akil kişi, Büyük İskender'e bildiği her şeyi öğreten hoca, dünyanın kainatın merkezinde olduğunu ve diğer gök cisimlerinin aksine, orada hiç hareket etmeden sakin sakin durduğunu iddia etmişti. Onun etrafında dönen ve tepemizdeki türlü kubbeleri teşkil eden kürelerin sayısını bulmayı da ehli heyete bırakmıştı. "Sayabildiniz mi?" diye sordu Cihan, açılış törenine müteakip Davut'la ikisi Takiyettin'i ziyarete gittiklerinde. 8 dedi Takiyettin kararlılıkla. 8 mükemmel bir sayıydı çünkü dünyanın şekli, semavi cisimlerin düzeni, evrenin katları, her şey insanların incelemesi ve öğrenmesi için Tanrı tarafından düzene konmuştu. Konuştukça çenesi açıldı Takiyettin'in. Bu Aristoteles namzat pek muhterem bir şahıs olsa da meseleyi yanlış anlamıştı. Kainatın kalbinde oturan güneşti, dünya değil. Diğer cisimler bu ateş topunun etrafında daireler üzerinde dönmekteydi. Takiyettin bunu hiç şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispat ettiğini söylediği bir kitap gösterdi. Yazarın adını yüksek sesle okudu. Dilinin üzerinde kayan, pürüzsüz, yuvarlak bir kelimeydi. Kopernik. Ne de tuhaf bir isim diye düşündü Cihan. Ama astronom öyle hürmetle söylemişti ki, bir efsuna dönüşmüştü sanki. Bir sevdiği varmış ama evlenememiş dedi Takiyettin. Canlıymış gibi deri kaplı cildi işaret ederek. Kız kardeşinin çocuklarını büyütmüş, kendi çocuğu olmamış. Neden dünya evine girmemiş diye sordu Davut. Allah bilir. Muhtemelen kızın iyiliği için. Gözü semadan başka şey görmeyen kocayı hangi kadın ister? Davut'la Cihan astronom ve yardımcılarına teşekkür edip ayrıldılar. Roma'dan bu yana iki kalfa hep yakın olmuşlardı. Maceralı bir seyahate yoldaşlık bir nevi sırdaşlıktı ve aralarındaki bu bağ hiç bozulmamıştı. Sence kendini mi kastetti dedi Davut. Bence öyle dedi Cihan. İkisi de aynı şeyi düşünmüştü demek. Takiyettin evliydi ama gecelerini genellikle rasathanede geçiriyordu. O kadar çok çalışıyordu ki ailesine de zevcesini de ihmal ediyordu istemeden. Belki de lafın ucunu kendine dokundurmuştu. Dışarı çıkar çıkmaz insanın iliklerine işleyen bir sis dalgası sardı etraflarını. Güç bela çotayı buldular, yerlerine tırmandılar ve ağır ağır yola koyuldular. Birkaç adım sonra dönüp arkasına baktı Cihan. Tuhaf bir şey oldu. Rasathaneyi oluşturan iki devasa bina görünmüyordu. Ne pencerelerde titreyen bir mum ışığı, ne tepedeki aletlerden yansıyan bir parıltı. Binaların dış hatları bir kurşuni deniz içinde öylesine kaybolmuştu ki, O an sanki rasathane hiç var olmamış, o çatıların altında yapılan ve söylenen her şey geçiciymiş gibi geldi. Kumda ayak izleri gibi. Piyale Paşa Camii'ni yapmaya seneler evvel Sultan Süleyman'ın son demlerinde başlamışlardı. O zaman Piyale Paşa şanının doruğunda kahramandı. O günden bugüne çok sular akmış, camiyi ancak tamamlayabilmişlerdi. Afyonkeş, sıra dışı paşanın binası da kendi gibi farklıydı. Rüzgarla bir günde Sinan ve kalfaları inşaattan dönüyorlardı. Cihan çotanın ensesinde, usta ve kalfalar mahvenin içinde. Takiyettin'i dertli bir ifadeyle avluda bekler buldular. Onu uzun zamandır görmemiş olan Cihan, müneccim başındaki değişiklik karşısında hayrete düştü. Rasathanenin ilk aylarında gözlerini ışıldatan heyecan kaybolmuş, geriye çökük, gergin bir çehre kalmıştı. Selamlaşmanın ardından Sinan ile Takiyettin, bahçedeki kameraya çekilip alçak ve sıkıntılı sert seslerle dertleşmeye başladılar. Onların yanına gidemeyen ama meraktan çatlayan kalfalar mutfağı işgal edip aşçının homurdanmasını aldırmadan pencerenin önüne kuruldular. Buradan ustalarını rahatlıkla gözetleyebilirlerdi. Gerçi bunca mesafeden söylenenleri işitmek mümkün değildi ama tahminlerde bulunmaktan geri durmadılar. Kötü bir şey olacak diye mırıldandı Davut. İçime doğuyor. Belki sadece bir şey danışıyordur dedi Nikola, iyimser olmaya çalışarak. Takiyettin yanında çıraklarından birini getirmişti. Çiçek bozuğu yüzünde incecik bir sakal taşıyan gençten bir rasıt. O yanlarına gelince Sinan'ın kalfaları delikanlıyı soru yağmuruna tuttular. Evvela cevap vermek istemese de sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Ustam Kavs burcunda bir kuyruklu yıldız gördü. Cihan öbürlerine baktı. Nikola'nın kafası karışmıştı. Davut şüphelenmiş gibiydi. Sancha'nın ne düşündüğünü anlamaksa imkansızdı çünkü gözlerini yere dikmişti. Cihan tek cahilin kendisi olmayacağına hükmederek sordu. O ne ki? Rasıt iç geçirdi. Bir kuyruklu yıldız çok büyük, bize doğru geliyor. Ya ne olur gelirse diye sordu Davut. Onu ustan bilir. Sen de biliyorsundur diye ısrar etti Cihan. Bazı kuyruklu yıldızlar sellere sebep olur. Bir memlekette hamile kadınlar çocuklarını düşürmüş. Başka bir sefer gökten üç bacaklı kurbağalar yağmış. Kalfalar dehşet içinde dinlediler, kendi sesiyle coşan delikanlı musibet üstüne musibet saymaya devam etti. Bir başka kuyruklu yıldız 7 yıl kuraklık getirmiş, tufanlar, zelzeleler. Şşş, geliyorlar dedi Nikola birden. Haylazlık etmiş çocuklar gibi süklüm püklüm bahçeye çıktılar, Takiyettin'in canını sıkan şey her neyse, bir ağaçtan diğerine bulaşan bir hastalık gibi, Sinan'ı da etkilemişe benziyordu. İkisinin de yüzünden düşen bin parçaydı. Ama yardımcılarının meraklı bakışlarını görünce kaşlarını çattılar. Şunların haline bak dedi Takiyettin. Dedikodu kuyruklu yıldızdan hızlı dedi Sinan. Babacanca serzenişte bulunduğu zamanlar kullandığı o tok sesiyle. Hele kimileri dillerini tutamıyorsa diye azarladı Takiyettin yardımcısını. Kulaklarına kadar kızardı delikanlı, müneccim başı yumuşadı. Zararı yok. Nasılsa Tekmişehir işitecek yakında. Cesaret bulan Cihan sordu. Peki ne olacak? Allah büyük, alametleri de dedi Takiyettin. Biz bunu görmeyebiliriz ama neticede hep böyledir. Bu cevaptan tatmin olmayan Cihan, müneccim başına baktı, keyfi kaçmıştı. Diğer kalfalarda farklı görünmüyordu. O ana dek ortada fol yok, yumurta yokken ihtimaller uydurmuşlardı. Halbuki şimdi bir tehlike olduğunu hepsi biliyordu. 37. ayrımın sonu sayfa 362, devamı 38. ayrımda.